Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Ben Ece. Son zamanlarda aldığım sorular ve kendi aklımdan geçenlerle ben galiba bayağı pozitif düşünen bir insanım. Yani olumlu düşünen, bir şeylerin iyi olacağını düşünen bir insanım. Bunu nasıl yaptım? Çünkü herkes böyle düşünmüyor. Ben de bir zamanlar böyle değildim diye düşünmeye başladım. Birkaç tane soru var cevaplayacağım bugün. Kendini sevmekle ilgili ve durumların sürekli kötü olacağına inanmakla ilgili. Bir şeylerin sürekli seninle ilgili kötü bir şeye yol açacağına inanmakla ilgili. Bu inancı değiştirmekle ilgili sorular vardı. Bunlara da cevap vererek birazcık konuşacağız. Başlamadan önce bu bölümün sponsoru Hayver'e teşekkür etmek istiyorum. Kendini sevmek ve düşüncelerini yeniden şekillendirmek mümkün. Terapi bunun için çok faydalı bir araç. Hayver Online Terapi 1000'i aşkın yetkin uzmanla ücretsiz ön görüşmeler sonrasında kişiselleştirilmiş terapi deneyimi sunuyor. Dünyanın birçok farklı noktasından 500 binin üzerinde kullanıcı dönüşüm ve yenilenme yolculuğunda Hayver'den destek alıyor. Online terapide 5 yıllık tecrübesi olan Hayver'e benim kodum 10-10 yoldayızı kullanarak, yoldayız kullanarak indirimli katıl. Terapiyle kendini sevmeye ve hayata daha olumlu bakmaya doğru bir adım at. Mesela siz de kendiniz değerlendirebilirsiniz. Bir şey olduğu zaman daha çok vardır bunda bir hayır. Hayırlısı olacaktır. Mesela bu lafı çok severim ben. Hayırlısı, hayırlı olacaktır. Hayırlısı olsun. Vardır bir hayır. Böyle mi bakarsın durumlara yoksa? Eva, kesin çok kötü bir şey olacak, en kötüsü olacak diye felaket ihtimallerini mi düşünmeye başlarsın? Zihnin neye daha çok meyilli? Bunu şu anda fark etmen gerekiyor ki değiştirebilesin. Çünkü zihin hamur gibi. Değiştirilebilir, düşünceler şekillendirilebilir. Ama bunun için ilk gereken malzeme, araç farkındalık. Yani kendini fark etmek. Ben hangisini daha çok yapıyorum? Ben sürekli kötü mü düşünüyorum, kötüyü mü düşünüyorum yoksa iyi olacağına mı inanıyorum? Ben genellikle iyi olacağına inanıyorum mesela. Ve buna inanmak için bir kanıta ihtiyaç duymadığım bir yere geldim. Yani geçenlerde bir şey oldu mesela. Bence çok iyi olacak dedim. Yani hiçbir şey bilmiyorum bununla ilgili. Ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bence iyi olacak. Bence her şey yolunda gidecek. Ne olursa olsun yani. En doğrusu, en güzeli olacak. En hayırlısı olacak. Ve hani neden böyle hissettiğimi de bilmiyorum. İçimden böyle bir sıcaklıkla mı desem, bir bilgelikle mi desem. Böyle bir his var içimde. Ha, bu içgüdü de demek olabiliyor. Bazen bazı şeylerle ilgili hani yok bunu yapmayalım dediğim de oluyor. Neden bilmiyorum. Bence yapmayalım, bence iyi olmayacak da dediğim oluyor. Bu kötümserlikten değil. Bu birazcık bir şeylerle paralel ve frekansının uyuşuyor olması diyeyim. İçgüdüler çünkü bence çok kuvvetli. Hani işte falcılar vardır ya gidersiniz. Bazıları sallar, bazıları gerçekten iyi bilir. Ve hani medyumlar, bir şeyler gelecekle ilgili konuşabilen falan filan. Ben inanıyorum ki hepimizin bu altıncı hissi var. Sadece onlar buna iyice eğilmiş, iyice üzerine çalışmış, iyice kuvvetlendirmiş, iyice ona çalışmayı öğrenmiş insanlar. Yani sen de buna kafayı taksan sen de yapabilirsin diye düşünüyorum. Belki hani seviyeleri vardır ama kesinlikle hepimizin bir altıncı hissi var ve biliyoruz. Ne olacağını gayet içimizde iyi biliyoruz. Ama zihnimiz buna bazen engel oluyor. Yani zihindeki düşünceler altıncı hissimizle olan bağımızı koparmaya sebep oluyor. O yüzden önce zihindeki düşünceleri fark etmemiz gerekiyor. Bir eğilim var mı burada? Hep böyle düşünüyorum, hep daha çok buna yatkınım dediğimiz bir şey var mı? Tamam, fark edelim. Benim mesela işte daha çok olumlu düşünmeye yatkınım. Bence bu iyi bir şey. Neden daha iyi bir şey? Çünkü evet bir yerde şuna inanıyorum. Ne kadar olumlu düşünürsen o kadar olumlu şey oluyor hayatında. Düşündüğünü, hissettiğini, beklediğini çekiyorsun hayatına. Evet, kesinlikle katılıyorum. Ama hayat tabii ki sadece olumlu düşündüğü için sadece olumlu ilerlemiyor. Hayat inişleri var, çıkışları var, senin dışında olan şeyler var, senin büyümen için olan belki o anda sana güzel ve iyi gelmeyen şeyler oluyor, oluyor. Çok kötü şeyler oluyor. Bazen hiç nedenini bilmiyorsun. İğrenç bir şey, boktan bir şey, hastalık, ölüm, neyse var bunlar. Hayat bunlarla var. Yani sadece pozitif düşünerek, sadece olumlu düşünerek tereyağdan kıl çeker gibi bir hayat yaşamak pek mümkün değil. Buna inanmıyorum. Ben hayatın karmaşıklığına inanıyorum. Ama ne işimize yarıyor bu olumlu düşünmek? Hayatın bu belki haksız yanları, korkutucu, üzücü, beklenmedik şeyleriyle karşılaştığımız zaman olumlu düşünebilmek seni bu hayatta daha akışkan, daha mutlu, daha keyifli bir insan yapıyor. Yani hayat zaten zor. O yüzden kendin için bu hayatı nasıl daha kolaylaştırabilirsin? İşte böyle. O düşüncelerini, o beyninin hamurunu birazcık yoğurarak. Yani tamam, hayat zaten zor. Sen de iyi, tamam, sen de en kötüsünü düşün. Tamam, yani bu mu? Daha mı kolay oldu hayat senin için? Daha mı güzel bir hayat oldu? Daha mı mutlu oldun? En kötüsünü bekledin. Tamam, kendini buna hazırladın, zırhlandın. Aman beklemediğim bir şey olmasın, en kötüsünü hazırlamış olayım kendimi. En kötüsünü düşünerek yaşadın hep. Belki oldu, belki olmadı, sonucun önemli değil ama sen bunu düşünerek yaşadın. Rahat mıydın? Mutlu muydun? Keyfin yerinde miydi? Huzurlu muydun? Değildin işte. Değildin. Onay yanlılığı diye bir şey var. Confirmation bias. İnsanların kendi inançlarını doğrulayan durumlara, bilgilere yönelme eğilimi. Veya bunlara daha fazla ağırlık verme. Bunları daha çok görme eğilimi. Onay yanlılığı. Confirmation bias. Bu bir kendini koruma stratejisi. Az önce dediğim gibi işte tamam, en kötü ihtimali düşündüm. O yüzden kendimi böylece korudum. Böylece işte inançlarını sorgulamak yerine, değiştirmek, o beyninin hamurunu yeniden yoğurmak yerine, o beyninin olmuş, var olan halini, o olumsuz düşünceleri pekiştiren kanıtlar arıyorsun sürekli. Kanıtlamaya çalışıyorsun kendine. Bu olumsuz düşüncelerim, evet, bunları düşünmekte haklıydım, böyle düşünmeliyim, böylece kendimi korudum zannediyorsun. Kendini korumuyorsun aslında. Bu sadece sana zihinsel bir konfor alanı yaratıyor. Evet, konforlusun çünkü alıştığın bir yerdesin orada, ama aynı zamanda kişisel gelişimini ve hayatı, gerçekleri objektif bir şekilde görebilme kapasiteni sınırlıyor. Aynı zamanda huzurlu olmanı kısıtlıyor. Aynı zamanda huzurunu kısıtlıyor, mutluluğunu kısıtlıyor. Neşeni sınırlıyor. Mesela kaybetme korkusu diyelim. Bir şey kaybetme korkusu çok güçlü bir şekilde hayatını ele geçirebilir. Çok kolay da ele geçirebilir yani. Bir şeyi kaybetmek, özellikle o şey, o kişi mesela veya senin için önemliyse, hem korkutucu gelir hem de eğer olursa gerçekten çok canını yakabilir. Evet. Bu da hayatın bir parçası olabilir. Ama bazen bu korku o kadar güçlü oluyor ki bu potansiyel acı, henüz hiçbir gerçeklik yok bunun olabilmesi için mesela diyelim ki. Ama bu potansiyel acıyı önlemek için sen sahip olduğun şeyleri bile reddediyorsun. Veya sahip olduğun şeyleri senden itecek, senden uzaklaştıracak şeyler yapmaya başlıyorsun. Belki kavga çıkarıyorsun durduk yere. Belki bilerek bir hata yapıyorsun. Onu test ediyorsun. Seni bırakıp gidecek mi? Seni ya da seni bırakmasına veya onun senden kopmasına sebep olacak. Mesela ya da işin bitmesine veya o projenin olmamasına veya o arkadaşlığın bitmesine, o ilişkinin bitmesine sebep olacak şeyler yapmaya başlıyorsun. Ve böylece bu tercihin sana ait olduğunu zannediyorsun. Yani bu kaybetmeyi, bu ayrılığı, bu bırakışı, bu kopuşu ben seçtim, ben yaptım. Böylece kaybetmekten, kaybettiğimde canım acımayacak. Bu acıdan ve ıstıraptan ve hüsrandan kaçmanın bir yolu olarak seçmişsin bunu kendine. Ama bunu yaptığın zaman ne oluyor biliyor musun? Aynı zamanda neşeli, zengin, anlamlı, derin bir hayat ve deneyimler yaşamaktan da kendini mahrum bırakmış oluyorsun. Tadını çıkarsana. Burada şu anda var, bunun tadını çıkarsana. İtmesene. Kaçmasana. Kalsana bir içinde. Evet, olabilir, bitebilir, kaybedebilirsin, başarısız olabilirsin ama şu an burada bu var. Zihnini bu şekilde eğitmek. Şu an bunu dinleyerek mesela zihnini eğitiyorsun. Böyle bir ihtimal var ya da ben bunu yapıyor olabilir miyim diyorsan şu an zihnin hamur gibi yontuluyor. Bir heykel çıkarıyoruz zihinden. Bunlar savunma mekanizmaların ve korkuların. Bunları eğer farkındalıkla değiştirmeye çalışmazsan nasıl bir hayat yaşıyorsun biliyor musun? Bunu geçen gün not aldım. Küçük ve kaçak. Küçük ve kaçak hayatlar yaşıyorsun. Risk almak, gerçekten istediğin bir şeyin peşinden gitmek yerine kendini güvende hissettiğin ama aynı zamanda hiç de tatmin edici olmayan bir yaşam tarzı içinde buluyorsun kendini. Bu da derin bir tatminsizlik. derin bir mutsuzluk getiriyor. Ha ne oldu? En kötüsünü düşündün. En kötüsünü sen düşünebildin. Bravo. Bravo. En kötüsünü sen düşündün. Ne oldu? Madalya mı taktılar? Ev mi verdiler? Ne kazandın? En kötüsünü düşündün de ne kazandın? Bu döngüyü kırmak gerçekten doyum verici bir hayatın kapılarını açmak için kendi iç dünyanla yüzleşmen lazım. Sürekli mesela isteme halindeysen bir şeyleri. İsteme haline mesela o kadar alışmışız ki sahip olma haline geçemiyoruz. Sürekli arzulama halinde olmak bize güven hissettiriyor. Güven de hissediyoruz böyle. Çünkü sahip olmaya geçmek, o güvenli alanın dışına çıkmak ve belirsizliği kabul etmeyi gerektiriyor. Ve biz bilinmeyene doğru bir adım atmak istemiyoruz. İstemiyoruz ya, ben bildiğim yerde kalayım diyoruz. Ama işte o zaman küçük ve kaçak hayatlar yaşıyoruz. Çünkü bilinmeyene doğru bir adım atmak potansiyel o kayıplarla yüzleşmeye doğru bir adım atmak gibi geliyor. Beynin diyor ki bu bir tehdit. Bu çok tehlikeli bir şey. O zaman kendimi korumam lazım. O zaman ne yapacağım ben? Ben kaçacağım bu ip. Ben hiç adım atmayacağım. Ya da ben onu iteceğim kendimden. Kontrolü ben tutacağım elimde. Kontrollü bir hayat, küçük ve kaçak bir hayat. Tamam, statükoyu değiştirmek istemiyorsun, konfor alanında kalmak istiyorsun ama şu an olduğun yer seni genişletmiyor, büyütmüyor, hatta zarar veriyor. Ve tamam diyorsun, tamam Ece ya, dışarı doğru bir adım atacağım, ne yapayım, atıyorum adımı. O zaman da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok hızlı sonuç bekliyoruz. İşte ne, 30 günde hayatını değiştir, 10 günde karın kası, 20 günde kariyerini baştan yarat, 15 günde yeni bir sen falan, hani yok böyle bir şey. Olmayınca da 10 günde, 15 günde, 21 günde diyoruz ki olmuyor, ben alanıma geri döneyim, konfor alanıma. Yol bitmek bilmiyor. Yoldayız ve bu yolun bir sonu yok. Bu kötü bir şey değil. Geçen gün Instagram'da paylaştım bu sözü. Hayatımız sürekli olarak gelişen bir oraya varış hali. Ama asla oraya varmıyorsun. Bir hedefine veya arzuladığın, istediğin bir şeye ulaştığında bile hemen bir sonrakini hayal etmeye başlıyorsun. Bu kötü bir şey değil, hayatın güzelliği bu. Çünkü hayat bir varış değil, yol. Yolun kendisi. Gerçekten bu podcast'ın adına yoldayız geliyor musun koydum ve hani kaç sene oldu? 6 sene falan oldu yani ve hala aynı anlamlılığında devam ediyor benim için podcast'ın adı. Bilmiyorsan da nereden başlayacağını veya kendinde ne gibi düşünceler var değiştirmen gereken bilmiyorsan da bilmediğini bilmek de doğru yöne doğru bir adım. Önce bir bilmediğini fark et. Bu da doğru yöne doğru bir adım. Birkaç soru dinleyelim bakalım.
Ece merhaba. Uzun süredir yani hayatımda şu an çok belirsiz bir dönemdeyim. İlişkimde çok iyi olmadığım bir dönemdeyim. Sıkıntı çıkarmak değil ama sürekli bir şeylerden şikayetçi olan, sürekli bir şeylerden rahatsızlık duyan ve sürekli bunları dile getiren taraf benim. Kendimi yeteri derecede sevmediğimi, kendimde değer olgusunun olmadığını düşünüyorum. Kendimi sevmek için ne yapmalıyım? Nasıl kendimin farkına varabilmeliyim?
Aslında bölümün başlarında bahsettiğim o birini itme şeylerine çok benziyor bence. Anlattıkların. Kendini sevmediğin ne söylüyorsun? Bunu fark ettiğini söylüyorsun. Bu çok güzel. Bu acayip büyük bir adım. Bravo. Kendini sevebilmek için kendine birazcık dışarıdan bir gözle bakmaya çalışman lazım. Yani sürekli kendi içinde şey gibi düşün. Bir arkadaşınla, çok yakın, çok sevdiğin bir arkadaşınla bile tatile gidersin ve tatilde bir haftanın sonunda artık yüzünü görmek istemediğin bir hale gelirsin ya. Sürekli kendi içinde, kendi zihninde kalınca da kendinden sıkılabiliyor insan. Kendini sevmemeye başlayabiliyor. O yüzden kendinle arana bir mesafe koyman lazım. Ve kendine bir gözlemci gözüyle bakmaya başlaman lazım. Bunu en kolay meditasyonda yapıyoruz. Ama normal hayatta da bir adım geriye çekilebilirsin. Yani içerideki sesin o yargılarından uzaklaşıp daha objektif bir şekilde baktığında veya daha pozitif yanlı bir taraftan baktığında sevilecek yanların var. Neler bunlar? Belki çok vericisin, belki çok düşüncelisin, belki çok paylaşımcısın, belki çok iyi bir planlayıcısın, herkesin hayatını sen planlıyorsun. Belki etrafını güzelleştirmekte çok iyisin ve her yere gittiğin her yeri çok güzel yapıyorsun. Belki çok iyi bir öğreticisin, işleri çok iyi öğretiyorsun. Neyse, seni iyi yapan şeyler, güzel yapan şeyler. Bunları görmeye çalış. Hani en başta şey dedim ya, onay yanlılığı. Şu anda bence senin içinde kapalı kaldığın yer de onay yanlılığı, ama neden sevilmeyeceğine dair bir onay yanlılığı arıyorsun. Sürekli kendini sevmemek için sebepler aradığın bir yerde olabilirsin. Onun yerine kendini sevmen için kanıtlar aramaya başla. İnsanlar kendini sevebiliyor. Bu mümkün. Bu mümkün bir şey, tamam mı beynim? Bu mümkün bir şey. Şimdi biz de kendimizi seveceğiz. Biz kendimizi seviyoruz. Yani ilk başta kendine yalan söyle. Ben kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum. Ve kendime bunu kanıtlayacağım. Çünkü kendini sev, ruhun içeride kendini seviyor. Sen kendini seviyorsun. Ama zihnin, dışarıdan gelen bu yüklemeler, inançlar, yargılar arana bir bariyer oluyor. Ve onları dinlemekten içindeki ruhunun kendine olan sevgisini unutuyorsun. Varlığına olan, varoluşuna olan sevgiyi unutuyorsun. O yüzden bir araya mesafe koymak benim önerim olur.
Ece selam. Bana ve ruhuma çok iyi geliyorsun. Teşekkür ederim öncelikle. Dün ofiste farklı bir ekibin müdürü bana müsait olduğunda kahve içelim mi dedi. Ben de onun dediğinden beri ne yaptım acaba, bilmeden bir şey mi yaptım diye kafamda çok kurdum. Aslında bir şey yapmadığımı biliyorum. Ya da o günün öğleninde annem aramış duymamışım. Geri aradığımda açmadı. Direkt acaba kötü bir şey mi oldu, onu mu söylemek için aradı. Ya geri aradığımda açmazsa ya bir şey olduysa diye çok düşündüm. Sonra geri aradı ve o an meşgulmüş. Günlerim hep böyle felaket senaryoları kurarak geçiyor. Terapiye başladım yine. Bunu tek başıma aşamadım çünkü. Ama senin de fikrini almak istedim.
Öncelikle terapiye başladığın için bravo. Bence çok destek olacak, çok yardımcı olacak. Çünkü bu derin bir şey. Bu öyle. Bunu böyle düşünme. Diyeyim, geçecek bir şey değil. Böyle düşünmeye çok alışmışsın çünkü. Anlatıyorum her bölümde. Beynin yürümeye alıştığı yollar var. Yani o yol tertemiz, cillop, şey dökülmüş, asfalt dökülmüş, tertemiz, dümdüz gidiyorsun tıkır tıkır. Öbür yollar, çatılar var, daha yerler, Arnavut kaldırımı, araba tıkır tıkır oluyor ya da yürürken ayağın takılma ihtimali var. Bunlar, bu yüzden oralardan yürümeye alışık değilsin. Senin için yürümeye en alışık olduğun yer kesin kötü bir şey oldu. Kesin kötü bir şey oldu sokağa. Sen o sokaktasın. O sokakta yürüyorsun. Yan sokak bir şey olmadı sokağa. Öbür sokak kesin çok iyi bir haber gelecek sokağa. Mesela yöneticinin sana belki terfi vermek için sana ulaştı. Veya annen işte bilmiyorum çok iyi bir haber vermek için aradı. İşte bilmem neler geliyormuş, hadi gel bu akşam buluşuyoruz demek için, her neyse bilmiyorum. Seni mutlu edecek bir haber vermek için aradı. Bu neden böyle düşünmüyor beyin, değil mi? Çok garip değil mi? Neden bunu düşünmüyorum da en kötü şeyi düşünüyorum? Çünkü sen o sokaktasın. O sokak temiz bir asfalt. Ve sen her zaman oradan gitmeye alışıksın. Ama eğer diğer sokaktan gitmeye başlarsan ve orada vergilerini ödemeye başlarsan, o sokakta, o mahallede yaşamaya başlarsan, orada da belediye kazanacak. Bu şekilde anlatmayı inanamıyorum. Tam seçimler varken çok komik. O sokakta belediye kazanmaya başlayacak. O sokakta para kazanacak. O sokağında yolları yenilenecek. Kaldırımları yenilenecek. Asfaltı yenilenecek. Ve sen oradan yürümeye alışacaksın. Bunun için her seferinde şunu demen lazım. Niye bunu düşündüm ya? Hani böyle kendi kendine birazcık konuşmak gerekiyor kafandaki sesle. Niye böyle diyorsun ya? Gayet iyi bir şey de olmuş olabilir. En başta dediğim gibi bak, şunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Ben bir Pollyanna olun demiyorum. Her şeye pembe gözlükler arkasından bakın demiyorum. İçgüdülerinizle bir olun. Mesela bu telefon aranmasıyla ilgili aklıma şu geldi. Üniversitedeyken dedemin ölümünde sabah uyandım. Annem beni aramaz yani. Biz telefonda konuşan bir aile değiliz. Arayacaksa bile önceden arayayım mı diye söyleyerek arar yani. Ve sabah bir uyandım. Onlarca cevapsız arama. Annem beni ara yazmış mesajdan. Şimdi ben bunu annem kesin beni özledi veya annem kesin bana şey çok güzel bir haber vermeye demeyeceğim tabii ki. Salak değilim. Bir şey olmuş. Ve içimden hani içgüdülerimden de çok garip bir şekilde, dedem hasta falan değil o zamanlar, dedemi kaybettik diye bir ses geldi mesela. Çok garip değil mi? Bu şeyleri bilebilir. Neyim ben? Müneccim mi yani? Neyim? Medyum muyum? Çok garip. Ama o an hani ararken bunu bekleyerek aldım. Şimdi ben bunu beklediğim için, bu beklentide olduğum için mi dedem öldü? Hayır. Dedem zaten ölmüştü ben bunu düşünene kadar. Ve ben o güne kadar, o sabah o arama, cevapsız aramaları görene kadar hiç böyle bir şey düşünmüyordum. Dedemin sağlığı yerindeydi, bir anda oldu yani. Tabii ki yaşlıydı ama. O yüzden içgüdüsel bir farkındalık ve sürekli en kötü senaryoyu düşünmeye alışmışlık farklı şeyler. Bu ikisinin farkını hissetmeye başlamamız gerekiyor. Bu böyle içimden gelen bir şey mi? İçimden gelen bir ses mi? Burada yanlış bir şey var. Diyorum, bazen olur ya böyle sokakta giderken buradan gitmeyeyim ya da biraz yavaşlayayım, arkamdaki adam beni geçsin de sonra biraz yürüyeyim veya böyle tam metroya bineceğim, buna binmeyeyim bir sonraki bineyim. Bilmiyorum ne olacak. Bir şey de olmuyor yani. Hani her seferinde işte bilmediğin uçak düşmüyor yani. Ama bilmiyorsun. Belki başka şeyler oluyor. Bir denge var, bir şey var. Ve senin içgüdülerin seni yönlendiriyor. Ama bazen de içgüdü değil onlar. Yargılar, korkular, endişeler, gereksiz inançlar. Öz değerini yüksek tutmak. Kendini sevmek. Evrenin, senin geçen gün biri bunu sormuş. Çok bölüm var diye ona bir sürü bölüm attım. Bununla ilgili gerçekten bir ara kafayı bozmuştum bununla ilgili, böyle 2019 yılında falan full bundan bahsettiğim bölümler var ama evrenin, Allah'ın, dünya, neyse inanın, enerjinin seni koruduğuna, her şeyin hayrına olacağına, yolunu bulacağına bir inanman lazım. Lazım. Bilime inan. Bilimin daha iyi şeyler bulacağını, bilmiyorum, herkes spiritüel olmak zorunda değil. Ama inanç ayrı bir şey yani. Çünkü her şeye kanıtlı bir şekilde cevap bulamayız. Ben neden inanıyorum iyi olacağına her şeyi? Bilmem, inanıyorum yani. Sen neden kötü olacağına inanıyorsun? Bilmem, inanıyorsun yani. Çünkü ikimizin de elinde eşit, hani şey yapsak, münazaraya girsek. Dünyada çok kötü şeyler oluyor. Bak bu yüzden kötü olacak. Ben de sana dedim ki ama çok güzel şeyler oluyor. Bu yüzden çok iyi olacak. Hangisi? Hangisini inanmaya seçersen o. Hangisini görmeyi seçersen o. Tamam mı? Eğer beni daha çok duymak, daha çok görmek istersen sosyal medyada, tüm platformlarda @ecetarget olarak bulabilirsin. Podcast'a sorunu göndermek istersen yoldayız geliyor musun Instagram hesabına, yoldayız.geliyor.musun Instagram hesabına bir dakikanın altında ses kaydını iletebilirsin. Bir dakikanın üzerindekileri alamıyoruz. Eğer farkındalığını geliştirmek, daha huzurlu hissetmek için bir adım atmak, biraz daha destek almak istersen yoga, meditasyon, ritüeller İçeren platformum Flow Studio'ya göz atabilirsin. Web sitemizden veya App Store'dan indirebilirsin. App'imizi veya Google Play'den. Yine farkındalığına destek olacak kartlarımı satın almak istersen destek kartlarımı thisisdestenap.com'dan alabilirsin. İngilizce versiyonları var sadece şu anda. Ama uygulamamızda da bekleme listesi devam ediyor. Uzun bir bekleme listesi var. Ne zaman girersiniz bilmiyorum. Bir vaatte de bulunmuyorum bununla ilgili ama çalışmalarımız devam ediyor. Bir yerden büyük bir para gelmediği sürece de böyle yavaş ilerleyecek gibi duruyor. İşler böyle yani, işler güçler. Uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir şeyler yaratmak için uğraşıyoruz. Teşekkür ederim burada olduğun için. İyi ki varsın. İyi ki iyileşmek için çaba gösteriyorsun. Bu yolda beraber yürüdüğümüz için ben çok şanslı hissediyorum. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?